Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiğiniz programımıza bu akşam Şebnem Dergisi'nin Kasım 2024 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Halime Demireşik imzalı bir mülakatı paylaşacağız sizinle. Kıymetli Hülya Uraler hanımefendi ile Hasbihal'in ikinci bölümünü Kim Bu Melek başlığıyla sizinle paylaşmaya başlıyoruz. Evlilik hayatınız duasını edip hayalini kurduğunuz gibi oldu mu? Eşim amcamın bir arkadaşıymış. Dindar bir kızla evlenmek istediğini söylemiş. Amcam da yeğeni olduğumu söylemeden benden bahsetmiş. Bir tanıdığımızın kızı öğretmen ama çalışmak istemiyor. Örtünüp evinin hanımı olmak istiyor deyince eşim, ben de tahsilli ama çalışmayacak bir eş istiyorum çünkü ben hanım parası yemem demiş. Babam uygun görmüş, geldiler. Ben tamam dedim fakat annem yine çok problem çıkardı. Yaşı senden büyük, ailelerimiz denk değil vesaire. Ben de başımı örtmeme izin verecek, beni çalıştırmayacak diye çok istiyorum. Ablama, anneme git söyle. Eğer annem bu evliliğe izin vermezse işimden istifa edeceğim dedim. Annem bunu duyunca tamam evlensin. Ne hali varsa görsün. Bir şey olursa da bana şikayete gelmesin demiş. Evlendik. Aylar sonra okullar açıldı. Okulun ilk günü öğrencileri okula giderken görünce ben ağlamaya başladım. Eşim beni öyle görünce, yoksa pişman mı oldun? Sakın Allah adına verdiğin bu güzel karardan vazgeçme dedi. Ben de yok pişman değilim, hiç pişman değilim ama ben öğrenmeyi de öğretmeyi de çok seven bir insanım. Bu nimetten mahrum kaldığım için üzüldüm dedim. Ancak Cenab-ı Hak bunun da çözüm yollarını bana gösterecekti. Ben her gittiğim evde veya bana her gelen çocuğa Kur'an-ı Kerim öğretmeye başladım. Ardından bildiğim kadarıyla dinimizi anlatmaya, kelime-i şehadet, salavat ve kelime-i tevhid öğretmeye başladım. Komşularım beni çok seviyordu. Çocuklarını güvenle gönderiyorlardı. Öğretmenlik duygumu Allah'ı, Kur'an'ı öğreterek gideriyordum. Sizin niyetiniz halis olunca Rabbimiz de yolunda istihdam eylemiş. Elhamdülillah, gerçekten de öyle oldu. Yine çocuklara ilim öğretiyordum ama bu defa öğrettiğim Rabbimin kelamıydı, çok şükür. Ama az önce de ifade ettiğim gibi eş hususunda biraz eksik dua etmişim. Sabırlı ve anlayışlı da demem gerekiyormuş. Çünkü eşim çok zor bir insandı. Ona bir şey beğendirmek çok zordu. Sürekli yaptığım yemekleri vesaire eleştirirdi. Ben evlendiğimde yemek yapmayı bilmiyordum. Annem bize hiç yemek yaptırmazdı. Çünkü bu hususta babam çok titizdi. Annem birkaç defa bize yaptırmıştı. Ama babam beğenmeyip, kızlara yemek yaptırma, benim kazancımı ziyan etmesinler, gitsinler kocalarının evinde öğrensinler demiş. Annem de bizi mutfağa sokmayınca öğrenemedik tabii. Eşim de sen ne biçim kadınsın, yemek yapmayı bilmiyorsun dedikçe ağlıyordum. Ben ağladıkça sen ağlamaktan başka bir şey bilmez misin diyordum. Bu tür sözlere de alınır yine ağlamaya başlardım. Yemek kitabı aldım ama yine de elimin lezzeti yoktu. Bir türlü lezzetli yapamıyordum. Amcamlara yemeğe gitmiştik. Ben mutfaktan konuşmalarını duyuyordum. Eşim amcama, yemekler ne kadar lezzetli olmuş. Ben kitap yemeği yemekten bir hal oldum dedi. Bunu duyunca tabii daha çok üzüldüm. Eşim hususunda bunaldıkça gece namazlarına daha sıkı bağlanmaya başladım. Namazlarımdan sonra her hususta dua ediyor, Rabbimden istiyordum. Ev sahibimiz olan hanım çok becerikliydi, çok güzel yemekler yapardı. Bir gün ondan bana yemek yapmasını öğretmesini istedim. Sağ olsun bana her türlü yemek yapmasını öğretti, hamur açmasından tatlısına kadar. Bu arada gece namazlarımda sürekli şöyle dua ediyordum. Allah'ım, ben unuttum, acizim, sen unutmazsın. Ben dualarımı eksik yapmışım, Rabbim. Eşimin huyunu da güzelleştir. Ona anlayış ve sabır ver. Yuvam İslami bir saadet yuvası olsun diyordum. Dualarım yavaş yavaş kabul oluyordu. Evliliğimizin ikinci senesinin sonunda kendimizi İslam'ı öğrenmeye adadık. Evimizde İhya-i Ulumuddin, Riyazu Salihin ve Ömer Nasuhi Bilmen Hoca'nın ilmihali vardı. Zaten piyasada başka kitap da pek yoktu o zamanlar. Biz bu kitapları akşamları okuyoruz. Eşim gittiği sohbetlerde öğrendiklerini gelince bana anlatıyor. Ben Riyazu Salihin'den okuduğum hadisleri anlatıyorum. Özellikle hanımlarınıza iyi davranınız türü hadisleri seçiyordum tabii. Bu arada işime hac nasip oldu, hacca gitti. Döndüğünde bambaşka bir insan olmuştu. O huysuz adam gitmiş, munis bir Müslüman dönmüştü. Eşim daha sonra bizim evliliğimize vesile olan amcam vasıtasıyla Mahmud Sami Ramazanoğlu Efendimizin bir sohbetine gidiyor. Tanışma ve ders alma nimetine de nail oluyor. Tabii benden bile gizliyorlar. Bana İstanbul'a gezmeye gidiyoruz dediler. O zamanlar siyasi sıkıntılar sebebiyle çok mahfi, gizli hareket edilirdi. İstanbul'dan döndükten sonra da teheccüdlere kalkmaya, sabahlara kadar ibadet ve tesbihatla meşgul olmaya başladı. Ben de çok merak ediyorum acaba sabaha kadar hangi tesbihatı çekiyor diye. Soruyordum, doğru düzgün cevap vermiyor, beni geçiştiriyordu. Eşiniz bu manevi seyru seferini ne zaman size açıkladı? Ta ki Musa Topbaş Efendimiz Erzurum'a Mahmud Sami Efendimizin halifesi olarak gelene kadar benden gizledi. Bana bir gün Erzurum'a bir Allah dostu gelmiş, sohbet edecekmiş. Ben de bizim eve kahvaltıya davet ettim. Güzel bir kahvaltı sofrası hazırlar mısın dedim. Ben de tabii hazırlarım dedim. Ama çok kalabalık gelecekler dedi. Ben de olsun. Annem ve kız kardeşlerimi yardıma çağırırım dedim. Eşim hazırlıklar hususunda çok titizleniyordu. Nasıl ağırlandığını öğrenmiş başka abilerden. Her tarafa bembeyaz örtüler serildi. Rafadan yumurta olacak, beyaz yumurtalık alındı. Bunları hala teberrüken saklarım. Biz sofrayı hazırladık, ihvan bir abi geldi. Düzgün mü diye kontrol ettiler. Ben de olanları şaşkınlıkla izliyorum. Kim acaba? Bu kadar zarafete önem veriliyor diyorum içimden. Eşimin huyu çok güzelleştiği için de onun yaptığı hiçbir şeye karışmıyorum. Hatta beğeniyorum da. Ertesi sabah misafirlerimizin teşrif etme saati geldi. Eşim mutfağa yanıma gelip, erkekler içeri girince kapı aralığından bu Allah dostuna bir bak dedi. Ben de merak ve heyecanla tamam bakayım dedim. Kapıyı araladım. Çok kalabalık bir grup içeri girdi. Ama çıt ses çıkmadı. Geride iki tane sakallı amca kalmış. Biri siyah mest ayakkabısının birini almış, göğsüne bastırıyor. Diğer tekini de öbür amca almış. Hasretle göğsüne bastırıyor. Ben de şaşkınlıkla, Allah Allah, ben ayakkabılıkta yer ayırmıştım. Bunlar ne yapıyor diyorum. O sırada eşim mutfağa geldi. Ben de kendisine, hacım ben ayakkabılıkta yer ayırmıştım. Bu amcalar pis lastik ayakkabıları neden göğsüne bastırıyor dedim. Bizim hacı onlara pis lastik deme, pis lastik deme dedi. Ben neden yerlere basılıyor, pis işte diyorum. Aklım bu gördüklerime bir türlü anlam veremiyor. Çünkü hiç anlatmadığı bu hususta hiç bilgim de hazırlığım da yok. Eşim çay almaya gelip gidiyor. Salon erkek dolu ama çıt ses çıkmıyor. Kahvaltı sonrası çok narin bir ses sohbet etmeye başladı. Sohbet bitince eşim yanıma geldi. Girerken göremedim, çıkarken ilk o Allah dostu çıkar. Şimdi bakarsın dedim. Tamam dedim. Birkaç dakika sonra Musa Efendimiz çıktılar. Mutfak kapısının önünden geçerken benim kapı aralığından baktığımı görünce başıyla selamladı. Mübarek siması gülümseyerek bana bakınca ben zangır zangır titremeye ve ağlamaya başladım. O sırada diğer ihvanlar arkasından gelmeye başlayınca mutfağın kapısını kapattım ve yere yığıldım kaldım. Herkes gidince Hacı Efendi içeri girip benim halimi görünce ''Gördün he mi?'' dedi. Ben ''Hacı Efendi kim bu melek?'' dedim. Hacı Efendi ''Hanım bu Sami Efendi'nin halifesi Musa Topbaş Efendi'dir.'' dedim. ''Sami Efendi de kimdir? Halife ne demek?'' dedim. Hacı Efendi bana ''Sakin ol, tek tek her şeyi anlatacağım.'' dedi. Bana amcamla İstanbul'a niçin gittiğini, Sami Efendimiz'i, Musa Efendimiz'i tek tek anlattı. Ben onun anlattıklarıyla iyice coşarak, hani biz her şeyi beraber yapacaktık, birbirimizden hiçbir şeyi gizlemeyecektik, sen aylarca böyle bir güzelliği benden nasıl saklarsın, dedim. Bu yolun en büyük düsturu itaattir. Bize bu yolculuğun gizli tutulması emredildi. Ben emre itaat ettim, dedi. Ben, tamam o zaman, artık öğrendim. Bu ders almak nasıl bir şeyse ben de almak istiyorum, dedim. Hacı Efendi, tamam. Musa Efendi biraz daha Erzurum'da kalacak. Ben gider, sana da ders isterim. Ama bana önce istihareye yatmam lazım, dedi ve bana istiharenin nasıl yapılacağını da öğretti, dedi. Musa Efendimiz Erzurum'da assubay bir abimizin evinde kalıyordu. Eşim oraya gidip benim istiharemi anlatmış. Musa Efendimiz maşallah maşallah deyip ilk dersimi vermişler. Ardından kızımızın bir tahsili var mı diye sormuşlar. Hacı Efendi öğretmen olduğumu ama çalışmadığımı söyleyince Musa Efendimiz öyleyse kızımıza burada bir görev verelim. Hanımlar Yasin-i Şerif toplantılarını çok severler. Hanımları bu şekilde bir toplasın, onlara İslami bir şuur versin, demiş. Hacı Efendi geldi, bütün vazifeleri bana tebliğ etti. Biz de başımız üstüne dedik ve başladık. Erzurum'da ilk kadın ihvan olduğunuz aynı zamanda hanım sohbetlerinin temelini atmakta size nasip olacaktı, değil mi? Evet efendim. 1979 veya 1980 yıllarında biz Yasin-i Şerif okuma diyerek başlamış olduk. Ben bu vazifeyi alınca uykulara bile veda ettim diyebilirim. Geceleri kendi manevi vazifelerimle, gündüzleri de etrafımdaki hanımlarla meşgul oluyordum. Önce komşularımdan başladım. Önce Yasin-i Şerif ve Muhtelif sureleri okuyoruz, dualarımızı yapıyoruz. Ben daha önceden hazırlandığım dini hikayeleri, kıssaları anlatıyorum. Şimdi buradan o yıllara bakınca ne kadar cahil ve eksikmişim. Ben akşamları okuyup öğreniyor, gündüzleri de anlatıyordum. Benim de bilgim yoktu yani. Hiç de cahillik değil Hülya Hanımcığım. Bilakis en ihlaslı, en gayretli hizmetler onlar. Düşünsenize siz araştırıp okuyup öğrenmeseniz, onlara anlatmasanız, onların başka öğrenebileceği hiçbir kapı yok. Erzurum'da ilk ihvan olan hanımlar her şeyi ilk sizden öğrenmişler. O günler olmasaydı bugünlerin Hülya ablası olmazdı değil mi? Orası öyle gerçekten. O günlerdeki ihlas, manevi heyecan ve gayret bambaşkaydı. Ben komşularımla ilgileniyordum. Eşim de genç erkeklerle alakadar oluyordu. Erzurum'da erkek ihvan sayısı da o zamanlar çok azdı. Sonra ihvan erkeklerin hanımları da katıldı. Biz hanımlar olarak bir sohbet başlattık. İlk hanım sohbet grubumuz 5-6 kişiyle başladı. Değerli dinleyenlerimiz, mülakat devam edecek notuyla bu sayıda burada nihayete ermiş. Kıymetli Hülya Buraler hanımefendi ile yapılan Hasbihal'in ikinci bölümünü paylaştık. Kim bu melek başlığını taşıyordu? Aktardığımız mülakat Halime Demireşik imzasıyla yer bulmuş Şebnem Dergisi'nin Kasım sayısında. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi de son olarak Ayşenur Sever imzalı Yanlış mı ki gizli olsun başlıklı yazıyı paylaşacağız. Topluma hakim olan huzursuzluk ve gerginliklerin temelinde yazık ki manevi değerlerden uzaklaşma var. Bunların belki de en başında gelen ve toplumun temel taşı diye tarif ettiğimiz aile müessesesinin deforme olmasıyla her şey zorlaştı ve günden güne daha da zorlaşıyor. Hanımefendi sabah kulaklığını takıp bir şeyler dinlerken bir yandan da işini yapmaya hazırlanıyormuş. Kişisinden mesaj diye bir bildirim gelince ilk olarak "Ben de böyle biri yok ki" diye geçirmiş içinden. Fakat daha sonra eşiyle kulaklıklarının karıştığını anlayınca işin rengi değişivermiş. Çok geçmeden içini cız ettiren gerçeklerle tanışmış. Ardından başından geçenleri bana da anlattı bir çırpıda. buğulanan gözlerle. Danışanım olan hanımefendi, şuurlu ve Müslümanca yaşama faydalı olma prensibiyle toplumda yer edinmiş güzel bir insandı. Ve eşi olan beyefendi de İslami kimliğiyle tanınan biriydi. Belki de kulaklıklar karışmasa kimsenin haberi olmayacaktı beyefendinin ikinci eşinden. Beyefendi, iki kişinin şehadeti nikahın sahih olması için kafi diyerek ortaya çıkan durumu kimseye açıklamaya gerek görmüyor gibiydi. Hadisenin tafsilatı konuyu içinden çıkılmaz bir hale getirmişti. Şer'i hükümlere göre nikah sahih olmakla birlikte gözyaşlı bir kadın, iki güzel evlat, şoke olmuş aile büyükleri ve olup bitenden habersiz olan iki kadının aileleri kocaman bir karmaşanın ortasında kalıvermişlerdi. Zira başka bir ülkede büyük bir camide ulu orta bir merasimle kıyılan nikah bir bakış açısına göre ilan da edilmişti nasılsa. Fakat nikahtaki aleniyetin maksadı bu muydu? Özellikle de ikinci bir eş alırken gerçekten bir zaruret var mıydı? Eşin rızasının alınması en azından haberi olması gerekmez miydi? Nikahın ilanı erkek ve kadın insanın şeref ve itibarını muhafaza için elzemdir. Başka bir çevrede değil, yaşadığı çevrede tanıyan insanların haberdar olması ilan şartının gerçek maksadına ulaşmasıdır. Allah ve Resulünün tavsiyesi tek evlilik olmakla birlikte ruhsat olarak dörde kadar izin verilmiştir. Fakat bu da kocaman bir sorumluluktur ve bu sahada işin hakkını verebilecek bir erkek şu dönemde var mıdır diye düşünmeden edemiyorum. Rabbimiz Nisa suresinin 3. ayeti kerimesinde haksızlık yapmamak şartıyla erkeklerin birden fazla evliliğine izin verdiğini bildirmiş ama aynı ayetin sonuna doğru haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır buyurmuştur. Buradaki hak, eşler arasında insanın elinde olan maddi sayılabilecek hususlardaki mutlak eşitlik ve adalettir. Oturma, yeme içme şartları, hediyeler, beraber kalma müddeti, kısacası nimet ve maddi imkanlardaki adalettir. Yoksa hiçbir insanın tatbik edemeyeceği tabiatına aykırı bir şekilde iki eşin aynı derecede beğenip sevmesi kastedilmemektedir. Zaten aynı suredeki diğer bir ayeti kerime meseleyi bu yönde de ele almıştır. Üzerine düşüp uğraşsanız da kadınlar arasında adil davranmaya güç yetiremezsiniz. Bari birisine tamamen kapılıp da diğerini askıya alınmış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir, günahtan sakınırsanız Allah şüphesiz çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Nisa 129. Ayet-i Kerime'den rahatça anlaşılacağı üzere maddi kısımdan çok manevi açıdan adalet mümkün değil. İlla ki birinin muhabbeti yürekte başka bir üstünlük hissettirir. Bu da diğerinin his dünyasında sıkıntıya uğramasına, kırılmasına ve huzursuzluğa sebep olur. Gizlilik konusu sadece ikinci eşe karşı değil, elbet. Gençlerin nikahla neye, kime talip olduğunun pek de farkında olmadan, sadece nefsani düşünerek, aileleri dahil kimseye söylemeden nikahlandıkları durumlar var ne yazık ki. Aynı şehirde okurken tanışıp rahat davranabilmek adına yapılan nikah bazen okul bitmeden sonlanıyor. Sonrasında bilhassa kızın hayatı çıkmaza giriyor. Evlendiğini kimseye söyleyemeden ayrılığın ağır yükü altında eziliyor. Oysa nikah, bilhassa psikolojik ve maddi yönden kadını muhafaza altına almayı hedeflemektedir. Fakat ilan esasına riayet edilmeyen, sıhhati tartışılır durumdaki nikah, bu maksada ulaşmadığından pek çok maddi manevi zorlukları beraberinde getiriyor. Aslına bakarsanız bir şey gizli ise, çevrenin duymasında utanılacak, çekinilecek bir şey varsa, duyulduğunda ciddi bir problem sebebi ise zaten ekseriyetle yapılmaması gereken bir şeydir. Her anı kaydeden Rabbimiz biliyor yaptıklarımızı. Biz gerek O'nun huzurunda, gerekse diğer insanların katında mahcup olacağımız hiçbir şeyi hiçbir zaman yapmamalıyız şuuruyla hayatımızı düzenlersek, zaten muhtemel pek çok problemli, tehlikeli alandan kendimizi ve çevremizi korumuş oluruz. İslam toplumunda kimin kiminle evli olduğu bilinirse kişiler zina töhmetinden korunmuş olur. bu sağlıklı ve doğru bilgiler, insan şahsiyetinin ve kulluk şerefinin zedelenmesini engeller. Her ne kadar son dönemlerde modern cahiliye devri yaşanıyor olsa da, İslam'ın esasları bütün Müslümanları her zaman ve zeminde bağlar. Toplumun bazı kesimlerinde normal kabul edilen veya göz yumulan yahut teşvik edilen nikahsız ilişkiler, Müslüman erkek ve kadınların yan göze dahi bakamayacağı açık haramlardır. Müslüman kadın ve erkekler, karşılıklı güven ve hakların selameti açısından hem resmi hem de dini nikahı yapmalıdırlar. Nasıl olsa dini nikah kıydık yeter düşüncesiyle başlanan nice evlilik, başlangıçta veya ilerleyen zamanlarda taraflardan birinin art niyeti sebebiyle büyük kul haklarına ve aleni suistimallere sebep olabilmektedir. Allah'tan korkmayan bir kimsenin dini nikahı maksadından saptırarak kendi menfur emelleri için kullanmasına fırsat vermemelidir. Aslında dini nikahla eşler arasında bütün hak ve sorumluluklar geçerli olur. Ancak bu dini nikahın toplum ve devlet nezdinde de geçerli olması şartıyla. Nikah sebebiyle tam yerine getirilmeyen şartlar, art niyetli insanlar eliyle toplumun ahlak ve düzeninin tehlikeye düşmesine yol açar. Belli bir ücret karşılığında kıyılan geçici nikah, başka bir ifadeyle mut'a nikahıysa, Peygamber Efendimiz tarafından tamamen ve kesinlikle yasaklanmıştır. Çünkü mut'a nikahıyla kadın açısından mehir, iddet, nafaka ve benzeri birçok haklar heder olduğu gibi bu evlilikte kalıcı bir sıcak yuva kurulamamakta, İslam'ın çok ehemmiyet verdiği neslin korunması, karışmaması sağlanamamakta ve yine bu vesileyle doğan çocuklar da ortada kalmaktadır. Mut'a nikahının adında nikah geçse de zinadan çok farklı bir özelliği bulunmamakta, toplum ve ailedeki yıkımı benzer özellikler göstermektedir. İnsan her istediğini dilediği zaman ve şekilde yapabilecek sonsuz hürriyet sahibi bir varlık değildir. Onun fıtri, bedeni, akli ve ruhi birçok isteği ve ihtiyacı vardır. Ama bu ihtiyaç ve isteklerini fert ve toplum yapısını tahrip etmeden usulüne uygun ve gerektiği kadar kullanmayı öğrenmelidir. Aksi halde raydan çıkmış, kontrolsüz bir şekilde son sürat savrulan bir tren gibi nereye, nasıl vuracağı belli olmaz. Rabbimizin koyduğu sınırlar, hak ve sorumluluklar, kadınıyla, erkeğiyle, insan cinsinin bütün ihtiyaç ve isteklerini karşılarken, onların ruh ve bedenini korumak, maddi manevi şahsiyetlerini vakar ve şerefle ziynetlendirmek içindir. Yoksa taraflardan birine zulmetmek veya onları keyfi bir şekilde mağdur etmek için değildir. Bu sebeple bilhassa kadının kendi değerini anlaması, rahim sıfatının tecelligahı olduğunun şuuruna varması, özgürlük kılıflarıyla sunulan nefsani, şeytani her türlü tuzak ve oyuna karşı uyanık olması gereklidir. Ya Rabbi, bizlere kulluk sıfatının hakkını verecek kıvamda iman hazzı, takva şuuru, iffet ve haya hassasiyeti ve İslam izzeti nasip eyle. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Ayşenur Sever imzalı "Yanlış mı ki gizli olsun" başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Sesi Dergi'de. Şebnem Dergisi'nin Kasım 2024 sayısından paylaştık yazılarımızı. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidi ve duasıyla geçeniz hayır olsun. Hoşçakalın.